İkinci ayrım. Sayfa 29. Herkesin beyni kendine. Şu hayatta midesinden şikayet eden çok adam gördüm. Misal İcabettin Dayı. İcabettin Dayı belgesellerde fil görse bundan kaç kilo pirzola çıkar acaba diye hesap yapan bir adamdır. Ve midesi kendisine hiçbir zaman yetmez. Fakat aklından şikayet edeni pek görmedim. Tek tük şikayet edenler de akıllarının gerçekten kendilerine yetmediğinden değil, kendilerine verilen aklı iyi kullanamadıkları için şikayet ederler. Ah benim şu koca kafam diye sızlanmalarının sebebi genelde budur. Ah benim koca kafam, derslere günü gününe çalışsaydım şimdi bir gecede bu kadar konuyu tekrar etmem gerekmeyecekti. Eğer arada bir ağrısı tutmasa, insanlar kafa taslarının içinde sessiz sedasız çalışan beyinlerinden, tabii aynı zamanda orada bir beyin olduğunu gösteren akıllarından pek şikayet etmezler. Hatta bir beyinleri olduğu akıllarına bile gelmez. Oysa şu yer kabuğu üzerinde hareket eden, koşan, yürüyen, sürünen, nefes alıp veren, av peşinde koşan yahut avcıdan kaçan, bir ağaca tırmanmaya çalışan, kendine içine girebileceği bir çukur açan, çerden çöpten bir yuva kuran yahut gözünü Mars'a dikip acaba şuraya gitmenin bir yolu var mıdır diye düşünüp taşınan bütün canlıların öyle ya da böyle bir beyni vardır. Ve her canlının beyni kendine göre mükemmeldir. Elbette bazı canlıların beyinleri bazı canlılardan çok daha üstün yaratılmıştır. Bir solucanın beyniyle öldükten sonra kafatasının içinden çıkarılıp formaldehit çözeltisi içinde korunurken Doktor Thomas Harvey adında bir patolog tarafından çalınıp bakalım nasıl bir beyinmiş, inceleyelim de görelim diye 240 parçaya bölünen ve 25 yıl kavanozlarda saklanan Einstein'ın o muhteşem beyni aynı değildir. Ama bu, solucanın beyni ilkel, Einstein'ın beyni gelişmiş demek değildir. Solucanın beyni, solucana göre mükemmel bir beyindir çünkü. Einstein'ın beyni de Einstein'a göre. Tabii eğer solucan E eşittir mc kare gibi çılgınca bir fikre kapılmadıysa. Daha basit, ilkel değildir. İlkel ve basit arasında ciddi bir fark vardır. Mesela konserve açıcı basit bir alettir. Mutfak robotu ise konserve açacağına göre hiç de basit bir alet değildir. Ama kimse bir konserve açacağı için ilkel bir alet demeye kalkmaz. Çünkü bir konserve açacağı konserveleri açabildiği sürece kendisinden beklenen görevi yerine getirebilecek kadar yani yeterince gelişmiş bir alettir. Ne daha eksik ne de daha fazla. İnsanların 100 yıldan fazla bir zamandır konserve açıcı kullanıyor olmaları, mutfak robotlarının ise çok daha yeni bir teknolojinin ürünü olması onları mutfak robotları karşısında ilkel yapmaz. Çünkü konserve açacaklarının zaman içinde geliştirilip mikroçiplerle dijital bir takım göstergelerle, ısıya duyarlı alıcılarla vesaire donatılması ve bir yandan konserveleri açarken bir yandan da integral hesaplamaları yapmaları için bir sebep yoktur. İşte tıpkı bunun gibi mini minnacık bir su omurgasızı olan hidraların bütün vücutlarını sarıp sarmalayan duyu hücrelerinden meydana gelmiş sinir sistemleri onlar için ihtiyaçlarını gören bir beyin anlamına gelir. Ama kimsenin bir hidranın sinir sistemi için İlkel bir beyin demeye hakkı yoktur. Çünkü hidranın daha fazlasına, daha karmaşığına, mesela bir prefrontal loba ya da bir hipotalamusa ihtiyacı yoktur. Ve eksiklik gibi fazlalık da bir kusurdur. Hidralara kıyasla çok daha karmaşık bir beyne sahip olan solucanların dışarıdan gelen ışık, sıcaklık, karınca ısırması, arı sokması, haşarı çocuk dokunması, az öteden araba geçmesi gibi uyarılar alabilecek ve bu uyarılara göre vücudunu hareket ettirebilmesini sağlayacak bir sinir sistemi vardır. Bu sinir sistemi o her zaman ıslak ve tombul vücutlarında baştan başa bir kordon gibi uzar. Kordondan yayılan sinir lifleri ise solucanın vücudunu ağ gibi sarar. Bu ağın bazı bölgelerinde ganglia adı verilen sinir yığınları bulunur. İşte bu garibanların beyinleri de bu kadarcıktır. Solucanların beyinleri yeryüzündeki pek çok başka canlıya göre, mesela omurgalılara göre elbette çok daha basittir. ama daha basit, ilkel demek değildir. Bir solucanın tam da ihtiyacı olan bir beyindir bu. Demek ki solucanın beyni bir solucan için mükemmel, yani olabilecek en iyi beyindir. Ne daha fazla ne de daha eksik. Ne balıklar alık, ne kuşlar aptal. Sizin nesil disketli bilgisayarları bilmez. Bizim nesil ise delikli kartları görmedi. İnsanoğlunun ilk ürettiği bilgisayarlardan, şu anda benim bu satırları yazdığım elmalı kompütüre kadar bilgisayar teknolojisi çok gelişti. Çok değil, 70-80 sene kadar önce kullanılan bir bilgisayar, yazılarımı yazdığım masamdaki şu bilgisayarın yaptığı işin binde birini bile yapamadığı halde, yazılarımı yazdığım bu çalışma odasından bile büyüktü mesela. İlk bilgisayarlar belki o zamanın en üst teknoloji ürünleriydi ama yine de oldukça ilkel aletlerdi. Evet, onlar için rahatlıkla ilkel diyebilirim. Çünkü bugün kullandığımız bilgisayarlarla kıyas edildiklerinde bilgisayardan başka her şeye benziyorlardı. Eğer bugün birileri bir yerlerde hala o delikli kart okuyuculu bilgisayarları kullanıyor olsaydı, onlara bilgisayarınız ne kadar da ilkel diyebilirdik. Hatta bırakın onu, kullandığı bilgisayarın sistemini uzun zamandır güncellememiş birilerine bile aynı şeyi söylemek mümkün. Çünkü daha yeni ve daha gelişmiş bir bilgisayar, eski bir yenisine göre ilkel bir bilgisayardan daha çok işe yarar. Peki ya birinin elinde Blaise Pascal'ın 1642 senesinde icat ettiği toplama ve çıkarma yapabilen hesap makinesi Pascal'ini görseydin ne derdin? The Zwinger Müzümü arar ve kaybolan bir şey var mı diye sorardım. Ancak canlıların beyinleri söz konusu olduğunda onları ilkelden gelişmişe doğru sıralayamayız. Her bir beyin, her bir canlı için en iyi, en mükemmel ve en gelişmiş beyindir çünkü. Bir balık beyni bir balık için, bir amfibi beyni bir amfibi için, bir kuş beyni bir kuş için, bir memeli beyni bir memeli için ve bir insan beyni bir insan için. Mesela bir balığın beyni gözlerden ve öteki duyu organlarından gelen sinyalleri alır. Bu bilgileri balığın vücudundaki sinirlerden gelen sinyallerle birleştirir ve bu kadarı ne yöne gitmesi gerektiğine karar vermesi için yeterli olur. Beynimizin hareketi ve dengeyi kontrol eden bölümü olan beyincik, balıklarda ana beyinden yani serebrumdan daha büyük yaratılmıştır. Çünkü suyun altında hareket etmek, hareket ederken de bunu su altındaki basınç değişikliklerine göre yapmak gerekir. Denge ve hareket işleriyle de serebrum değil, beyincik yani serebellum ilgilenir. Amfibilerde yani hem karada hem de suda yaşayabilen kurbağa, semender gibi canlılarda ise serebrum beyincikten çok daha büyüktür. Mesela kurbağaların beyni balık beynine çok benzer ama kokulara karşı daha hassas alıcılarla donatılmışlardır. Bu bir kurbağa için mükemmel bir beyindir. Ama bir insan beyni ile arasında söz ve besleyi bir kenara bıraksak bile Nihans'ın dilinden ey mesti nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım şarkısını söylemek ile bataklıkta ay ışığına karşı vıraklamak kadar fark vardır. Bu, kurbağa beyninin insan beyninden ilkel olduğu anlamına gelmez elbette. Çünkü hiçbir kurbağa ne şiir yazmaya, ne beste yapmaya, ne de mehtaplı gecelerde kimseyi anlamaya ihtiyaç duymayacağı için daha fazlasına da ihtiyaç duymaz. Allah sadece böyle şeylere ihtiyacı olanların kafataslarının içine kat kat kıvrımlı serebral korteksi ve prefrontal lobu olan bir beyin koymuştur. Sürüngenlerin beyinlerinde ise ana beyin kıvrımsız ve düz yüzeyli de olsa beyincikten çok daha büyüktür. Ayrıca dışarıdan gelen ses, koku, Işık gibi uyarılara ani tepki verebilecek sistemleri yöneten ekstra özellikler bulunur. Kuşların meşhur kuş beyinlerine gelirsek, kuş beyinli sözünü hiç sevmediğimi hemen belirteyim bu arada. Tıpkı balıklar gibi kuşlarda da beyincik beyinden büyüktür. Çünkü uçmak, hava akışlarına göre denge ve pozisyon değiştirebilmek, kolibriler gibi havada asılı kalmak, kanatları açıp kapatmak, bir mermi gibi hızla uçarken yön değiştirebilmek gibi hassas işlerin yönetildiği merkez beyinciktir. Fındık farelerinden mavi balinalara kadar büyük bir aile olan memelilerin beyinleri ise ne omurgasızların, ne balıkların, ne amfibilerin, ne sürüngenlerin, ne de kuşların beyinlerine benzer. Bir balık, bir yılan, bir serçe beynini gördüğümüzde onun bir beyin olduğunu belki biraz zor anlarız. Ama bir memeli beyni gördüğümüzde, özellikle de kedi, parantez içinde, umarım hiçbir zaman görmezsiniz. Koyun, inek, fil, yunus gibi bildik bir memeli. Onun bir beyin olduğunu daha ilk bakışta bilirsiniz. Çünkü memelilerin beyinleri kıvrımlı bir korteks, yani kabuk ile sarılıdır. Memeli beyinlerinde beyincik, ana beyine göre oldukça küçüktür. Parantez içinde, hatırlarsanız balıklarda ve kuşlarda beyincik daha büyüktü. Çünkü yüzen ve uçan hayvanlar için denge ve hareket kabiliyeti çok daha önemlidir. Memeli beyinleri sadece hareket etmek, dışarıdan gelen uyarılara göre kaçmak, kovalamak gibi işlerin dışında hatırlamak, duygusal bir takım hisler yaşamak gibi çok daha farklı işleri de görür. Mesela kediniz sizi gördüğünde birazdan mama kabının doldurulacağını tahmin edebildiği için mutlu olur. Ya da gözünüzün içine baka baka koltukları tırmalar ve siz onun bakışlarından bunu bilerek sırf sizi gıcık etmek için yaptığını anlarsınız. Filler onlarca yıl önce su içtikleri kaynağı bulabilir ve zamanında karnını çivili sopalarla dürten bir Hint fakirini, Hint fakiri yaptığı haltı çoktan unutmuş olsa bile hatırlayıp, onu en yakın duvara yapıştırarak saniyeler içinde bir Jackson Pollock tablosuna dönüştürebilir. Ve şimdi gelelim beyinlerin en başa bela olanına. Pardon, muhteşem demek istemiştim. Kafamın tasını attırmayın. Benden söylemesi. Tersim çok pistir. Siz siz olun, kafamın tasını attırmayın. Atarsa ne mi olur? Canım ne olacak? Zavallı beynimi bir ceviz kabuğu gibi sarıp sarmalayan ve ona atılan taşlardan, savrulan sopalardan, ağaçtan tepe üstü yere düşmek neticesinde alınabilecek darbelerden koruyan o sapasağlam kafatasımın parçalarından biri yerinden çıkıverir. Allah korusun. Sonra da beynim hava alıp üşütür. Zaten kafayı yeterince üşütmüş bir yazar olarak billahi daha fazlasına tahammül edemem. Tutar, bayramlarda, resmi törenlerde elime kalas gibi bir sopa alır, ucuna da en son lisede taktığım kravatı takar. Senelerdir iki yakanız bir araya gelsin diye bunu takıyorsunuz. Ama iki yakanız bir türlü bir araya gelmiyor şeklinde sloganımı atarım. Başta vali bey ve makam şoförü olmak üzere protokoldeki herkes beni ayakta alkışlarken boyunlarından kravatlarını çıkarıp halay başının mendil gibi sallamaya başlarlar. Bir köşede sıranın kendilerine gelmesini bekleyen belediye bandosu durumdan vazife çıkarıp "Pınar başı burma burma yar yar yar aman" türküsünü çalar. Protokoldekilerin kravatlarını çıkarması ile beyinlerine daha fazla kan, dolayısıyla daha fazla glikoz ve oksijen gideceği için bu yaptıklarının çok da mantıklı bir hareket olmadığını anlamaları uzun sürmez. Fakat iş işten geçmiştir artık. Zabıtalar tören alanına hızla girerken belediye bandosu da yerine yenisi bulunamadığı için bir türlü emekli olamayan bando şefinin emriyle pınar başından kol başının kıratına sert bir geçiş yapar. Yine de şahlanıyor aman, kol başının yandım da kıratı. Çocuklar gördükleri manzara karşısında kendilerinden geçer ve "Hepimiz Tarık Usluyuz" diye bağırır. Onları efendi gibi izlesinler. Milli duyguları gelişsin diye törene getirmiş olan ana babaları bu durumdan fevkalade tedirgin olur. Ertesi gün bu şenlikli haberi 3. sayfadan kereste gibi harflerle verecek gazeteleri de apar topar götürüldüğüm ve timarhaneye sevk edileceğim günü beklediğim Cibalı Karakolu'nun nezarethanesinde ters tutar öyle okurum. Yazık değil mi bana? Siz en iyisi attırmayın benim kafamın tasını. Aslına bakarsanız insanın kafasının tası da öyle kolay kolay atacak cinsten bir tas değildir. Bunlar ama haklı ama haksız bir öfkeden, kızgınlıktan, gözü dönmüşlükten söylenen bir takım tutarsız sözlerdir sadece. Bir insanın kafasının tasının attığı nerede görülmüştür? Korkmayın, sizi ne kadar sinirlendirmiş olursalar olsunlar, kafanızın tası atmaz. Ancak siz birilerini yeterince sinirlendirirseniz kırılabilir. Peki ama bu kafatası nasıl bir tastır? Çorba tası gibi bir şey midir? Eh, Bazılarının içinde çorba kıvamında bir beyin olduğu söylenebilirse de kafatası bir çorba tası değildir elbette. Vücudumuzun en önemli ve en hassas organını koruması için özel olarak yaratılmış mükemmel bir kabuktur. Aslında ona tas ya da kabuk yerine koruyucu bir kask desek çok daha isabetli bir benzetme yapmış oluruz. Kafanın tası. Bütün aklı başında motosiklet sürücüleri kask takmanın ne kadar önemli olduğunu bilir ve kasklarını takmadan motorlarına binmezler. Aslında kask takmanın ne kadar önemli olduğunu kask takmayan motosiklet sürücüleri de gayet iyi bilir. Fakat sanırım kafalarının içinde onu tehlikelerden korumaya değecek kadar kıymetli bir organ taşıdıklarını düşünmüyorlar. Bilemem, belki de haklılar. Çünkü o korkunç makineye kasksız binebilen birinin kafası gerçekten de dışarıdan göründüğü kadar dolu olmayabilir. Motosiklet sürücüleri kask, inşaat işçileri baret, askerler de miğfer takarlar ve bütün bunlar vücudumuzdaki en ama en önemli organı olan beyni başımıza gelebilecek türlü tehlikelerden korumak içindir. Ancak kimse fırına ekmek, manava armut, nalbura klozet kapağı almaya giderken kafasına kask takmaz. Çünkü beynimiz yaratılıştan sahip olduğumuz bir kafatası sayesinde diğer organlarımız ile kıyas edilemeyecek kadar sıkı korunmaktadır. Kafatasımız yüzümüzü oluşturan kemikleri saymazsak 8 parçadan meydana gelir. Bu 8 parçanın 4 tanesi aynı zamanda beynimizin 4 ana bölümüne isim veren parçalarıdır. Çünkü o bölümler bu parçaların altında bulunur. 100. sayfaya geldiğinizde geriye dönüp yukarıdaki bu çizime bir daha bakmalısınız. Pek çoğumuz gerçek bir insan kafatası görmediğimiz için kafatasını yaşadığımız sürece nerede açıp nerede kapatacağımıza bir türlü karar veremediğimiz çene kemiğimiz hariç tek parça bir şey zannederiz. Oysa kafatası yüzümüzü oluşturanları saymazsak 8 ana parçadan meydana gelir. Fakat iskeletimizi oluşturan öteki kemiklerden farklı olarak bu parçalar parmaklarımızdakiler gibi oynar eklemler şeklinde değil, birbirine tıpkı bir Lego'nun parçaları gibi geçirilip sağlamca oluşturulmuştur. Böylece kafatası neredeyse tek parça sapasağlam bir kask gibi beynimizi korur. Dışarıdan gelebilecek darbeler beynimize zarar veremez. Elbette bu koruyucu sistemin kafatasınızın ne kadar sağlam olduğuna ve gelen darbenin şiddetine göre bir sınırı vardır. Tabii eğer kemiklerimiz Wolverine gibi adamantium elementiyle kaplı ise o zaman başka. Aslında dünyaya geldiğimizde kafatasımız böyle sapasağlam ve tek parça halinde değildi. Onu meydana getiren parçalar birbirinden ayrıydı ve aralarında büyük boşluklar vardı. İkinci ayrım sonu. Sayfa 47.